Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Türkiye'de saat 16'yı 5 dakika geçiyor. Özgül Piyade ile Hayata Dair programı başladı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kumanda masasında Ayhan Taşçı, Memleketim FM'de kumanda masasında Sergül Doğan, program yapımcımız Nurettin Çetin ve programı hazırlayan Özgül Piyade ile birlikte bendeniz Cem Kırçak. Her zaman olduğu gibi hepinize en içten sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Efendim Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de programımız her salı olduğu gibi Türkiye saatiyle 16.55 civarında sona erecek. Bu süre zarfında konuyla ilgili olarak bize soru sormak isteyebilirsiniz. Yapacağınız iş son derece basit. Telefon numaralarımızı hemen verelim. Bu telefon numaralarını çevirmeniz bize ulaşmanız açısından yeterli olacaktır. Artı 90 312 463 34 19 463 34 21 tekrarlamakta yarar var. Artı 90 312 463 34 19 463 34 21 Facebook ve Instagram başlığımız TRT Hayata Dair. TRT Hayata Dair. Bize verdiğimiz telefon numaralarından ve bu başlıktan ulaşabilirsiniz. Sayın Özgül Piyade ile geçen hafta
gençliği konuştuk.
Birinci bölüm dedik çünkü evet. Çok geniş boyutlu bir kavram. Hı-hı. Dolayısıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen haftayı da şöyle bir özetlemeye gayret edersek, gençlik kavramı, günümüz gençliğinden Hı-hı. ne anlıyoruz, gençlerin sorunları, hayata Hı-hı. bakışları, bu konulara şöyle bir temas etmiştik ve bu hafta ikinci bölüm diyelim ve ben size bırakayım sözü, evet, kaldığımız yerden devam edelim. Tamam.
Şimdi gençliği konuşurken yaş grubu olarak da biraz bir sınır koyalım. 11'den başlayıp ergenliğin ilk başlama dönemi 21 yaşta kimliğin oturduğu bir dönem. Gerçi 18 yaş aslında bir konuda ama biraz daha böyle kimliğin oturduğu dönemi 21'e de kadar da uzatıyoruz. Ve dikkat ettiğimiz 11 ile 21 yaş arasında daha çok eğitimsel ağırlıkların önem kazandı. Yani okula gitme, sınavlar ve öğrencinin biraz daha mesleki anlama yönelmesi ya da nerede okuyacaksa üniversite hayatı çok önem kazandığı nokta. Bir yandan gençlerin dış görünüşlerinin önem kazandığı bir dönem. Yani toplumda bir birey olarak yer aldıklarında dıştan kendilerine bakışı gördükleri bir dönem. Yani beğenilme duygusunun olduğu bir dönem. Bir noktada cinsel anlamda geleceğe kadın ve erkek olarak hazırlandıkları için hormonal anlamda da, fizyolojik anlamda da olgunlaştığı bir dönem. Bir noktada zihinsel faaliyetlerin çok hızlı olduğu, algılanmanın, öğrenmenin de çok hızlı olduğu bir dönem. Bir noktada dış dünyadaki farkındalığa da yöneldikleri, ilgileri ve yeteneklerine göre de programlamamızın çok kolay olduğu bir dönem. Bütün bunlara baktığımızda elimizde mükemmel bir hazine var. Yani düşünün ki siz hangi programı koyarsanız koyun, zihinsel anlamda sizi anlayacak, dış dünyanın farkına varacak, gelecek hedeflerini koyacak, işte fizyolojik anlamda sağlıklı bir birey haline gelecek gibi bir nokta. Bunlar pozitif yönler. Ama bir tarafta da gençlerde dış dünyadaki negatif yapıya da açık oldukları, yani yanlış alışkanlıklara, çetelere veya suçlara meyletme döneminin fazla olduğu bir dönem. Bir yandan o cinsel noktada duygularını kontrol etmedikleri bir dönem. Bir noktada keyiflerinin, yani isteklerinin daha önem kazandığı bir dönem. Şimdi bütün bunlara baktığımızda büyük bir potansiyeli aslında basit şeyleri kurban edebiliriz. O yüzden de bu gençliğin ciddi anlamda sorumluluk duygusuyla yetişmesi gerekiyor. Ne demektir sorumluluk duygusu? Kişinin yaşına ve konumuna göre üstüne düşeni iyi şekilde yapması demektir.
O zaman aile devreye giriyor burada.
Mutlaka. Yani burada 0-11'e kadar, hani hep diyoruz ya, bir tarla vardır ve siz o tarlaya hangi tohumu koydunuz ve fide haline getirdiniz. Fide haline gelen şeyin üstüne onu ağaç ve meyve bölümünü koyacaksınız. 11 ile 21, 21 meyveyi aldığımız bir dönem demektir. O yüzden de gençlerde bu sorumluluk duygusu dediğimiz noktada en önemli nokta gençlerin akıllarını kullanma dediğimiz, yani bir şeyde, bir konuda ne varsa o noktada karar verirken gencin çocukluktan gençliğe geçiyor. Çocukluk canının istediği demektir. Eğer siz çocukluk dönemini gençliğe geçirirken canının istediğini aklın istediği hale getirmemişseniz, genç canın istediğiyle devam eden bir birey haline gelirse, bu biraz önce negatif anlamda koyduğumuz işte yanlış alışkanlıklar, çete, keyfiyet, rahatlık, dediğimiz sanki bir uyuma dönemi, sanki bir sorumluluklardan kaçma dönemi, sanki böyle anne babanın yanında onların sundukları imkanlarla hani sanki okula gidermiş gibi, sanki işte dış dünyada spor yaparmış gibi, sanki işte biraz siyasetten, biraz ekonomiden anlarmış gibi, biraz gece hayatını daha çok dışarı çıkıp eğlenmeyi ön plana çıkardı. Anne babanın imkanlarıyla arabalarını kullandı, tatillere gidebildiği bir keyfiyetmiş gibi değerlendiren bireyler haline sokabiliriz. Halbuki 21'den sonra bizim yeniden var olan o fiziksel bedeni uzatmak, boyu uzatmak, zihinsel anlamı yeniden geliştirmek, sosyal anlamda yeniden programlamak, duygusal anlamda kontrollü bir hayatı yaşamasını sağlamamız mümkün değil. O yüzden de bizim burada o 11 ile 21 arası dediğimiz dönemde çok değerli bir hazine olarak gördüğümüz evlatlarımızı ve geleceğimizin emanet edeceğiz. Yani bizlerin şu an işte doktor olarak, öğretmen olarak, siyasetçi olarak, ekonomist olarak teslim olacağımız kişiler gençler.
Doğru.
Yani onlara biz gideceğiz, onlara teslim edeceğiz bu noktaları. Şimdi bu gençlere siz sadece onların daha rahat yaşayan bir gençler olarak sunduysak, ki bir de şöyle bir nokta var, bizlerin dönemi ekonomik anlamda bu kadar çok geniş zorluk çektik diyerek söylemiyorum bunu. Bu kadar israfa giden.
30 yıl öncesini falan.
Evet, çok israfa giden. Evet. Her istediğine anında ulaşan. Tabii Türkiye'nin de ekonomi iyi bir seviyeye geldiği için harcamaya da biraz daha meyilli olan bir nesil dönemini görürüz. Biz bunları yaşamadık dememiz bir mahrumiyet değil bizimki. Tam tersi, biz bunları kendi imkanlarımızı kazanarak, yani ya ben bu beynimi, bu bedenimi, bu kalbimi nerede kullanmalıyım? Yani biz bunları gördük ve biz bunları kendimize bir değer katarak hayatı kazanmaya ve o değere göre de bir şeyler vermeye çalıştık. Ama şimdiki gençler bizim sunduğumuz değerlerden, kendilerinden oraya bir değer katmadan.
Evet.
Ve kendilerine de sunulan imkanlardan bir değer katmadan bir hayat yaşamaya başladılar. Bu bizim için tehlikeli bir konu.
Özür dilerim. Evet.
Estağfurullah.
Çok özür dilerim. Herhalde bir yerden gribal bir şey mi kaptık?
Yok. Toz olabilir. Evet. Ondan belki, olabilir. Belki, toz olabilir. Evet. Buradaki o yüzden de bizim gençlerle ilgili konumuzda bizim onlara neyi vermemiz gerekiyor? O çocuklardaki mesleki yeterlilik dediğimiz kavram nedir? Sosyal olarak bu yaştaki çocuklar nerede, ne kadar bulunmalı? Hangi duyguları ifade etmeli? Ekonomik anlamda onlara neleri sunmalıyız? Yani ben az harcadım, o çok mu harcasın? Ben çok gezmedim, o çok mu gezsin? Benim işte çok gece hayatım olmadı, onun çok mu hayatı olsun? Benim arabam olmadı, onun arabası mı olsun? Gibi düşündüğümüzde bizim imkanlarımız derken, bizim kendi potansiyelimizi ortaya koyarak sunduklarımızla çocuklara buna sunduğumuzda ne olması lazım? Çocukta daha büyük potansiyel çıkması lazım. Yani işte benim annem babam beni özel ders aldırtıyor demesi lazım gencin. İmkanım da var. Şu kütüphanede şu araştırmayı yapayım. Dil kursuna gönderiyor beni. Yurt dışına eğitime gönderiyor. Ben oradaki bilgileri alayım, geleyim ülkeme faydalı olayım.
Şimdi çok özür dilerim. Siz bunları anlatınca aklıma şu geldi. Tekrar özür dilerim.
Yok, estağfurullah.
Şu geldi aklıma. Anne baba acaba çocukluğunda, gençliğinde yapamadığı şeyi çocuğunda yaparak kendini mi tatmin etmeye çalışıyor? Böyle bir sıkıntı mı?
Buradaki nokta şu. Anne baba gençliğinde yapamadığı şeylerden dolayı sıkıntı çektiği için. Yani farz edelim ki ekonomik anlamda biraz daha maddi imkanı olsaydı annesinin babasının, o farz edelim ki tatile gidecekti. Ya da daha rahat giyinecekti. Ya da kendine göre bazı imkanlara biraz daha erken kavuşacaktı. Şimdi bu sıkıntı çektiği için anne baba şöyle zannediyor. Tabii bu imkanları kullanamayan anne babalar kendileri o imkanlara sahip olabilmek için daha gayretli oldular.
Evet.
Yani ben anne babamın hayatından daha iyi bir hayat yaşamalıyım. Ben ekonomik anlamda da, zihinsel anlamda da. İşte annem benim belki ev hanımı, ama ben annemden daha bu ev hanımı konusunda ben biraz daha işe yarayan bir nokta olmalıyım, öğretmen olmalıyım. İşte farz edelim ki bize annemin babamın döneminde çok okuma imkanı yoktu. Okullar azdı, ama şimdi okullar oldu. Hani biraz daha okuma imkanını kullanayım gibi. Yani bizim o gençlik dönemi, bizim gençlik dönemimizde bize sunulanlarla biz sunulmayanlardan dolayı bir mahrumiyet yaşamışız gibi gözükmesine rağmen, sunulmayanlardan. Evet. Ama biz sunulanları aslında kendimizi açığa çıkardık biz. Şimdi anne baba zannediyor ki ben burada çocuğuma bunları sunmazsam ben üzülmüştüm ya, o da üzülür diye düşünüyor o noktada. Ben de, o da üzülür diye düşünüyor. Halbuki üzüntü başka, çocuktaki potansiyelin açığa çıkması başka.
Başka dediniz, çok kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
Tamam.
Dinlenim bilmirəm elə birələrim yox olub mənim gözümün yaşını silə bilmirəm elə birələrim yox olub mənim gözümün yaşını silə bilmirəm.
Azize Gürses'ten dinledik Azeri türküyü. Aziz dostum, Türkiye'de saat 16.20 dakika geçiyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de dinlemekte olduğunuz Özgür Piyade ile Hayata Dair programı devam ediyor. Şimdi sosyal medyadan bir saygıdeğer dinleyicimiz bize ulaşmış. Gülnur Yılmaz diyor ki, en büyüğü 20, en küçüğü 9 yaşında iki kızım bir oğlum var. Çocuklarımda genel olarak sorumluluklarını yerine getirme, büyüklerine saygılı davranma, arkadaşlık ilişkilerini planlama gibi neredeyse hayatın içinde olan her konuda büyük eksiklikler görüyorum. Bunu komşularımın, akrabalarımın, çocuklarımda da aynı şekilde görüyorum. Bu bizim yetiştirmedeki yanlışlarımızdan mı kaynaklanıyor, hata nerede bilemiyorum. Dolayısıyla nasıl düzeltebileceğimi bu konuda bir fikir sahibi değilim. Bu iş nasıl düzelir diye fikir üretemiyorum demiş. Size danışıyor Sayın evet. Piyade.
Biraz önce zaten konuşurken de onu söyledik. Şimdi evet. Gençlerin dönemlerine baktığımızda bir hazine var. Ama bir noktada da burada da bir tehlike var. Şimdi iki tane yol düşünün. Genç iki yoldan birini seçebilir. Ama bizim koyacağımız programla genç doğru bir birey olmaya karar verebilir. Şimdi doğru bir birey derken bizim değerlerimiz var. Manevi değerlerimiz var, sosyal değerlerimiz var ve biz toplum olarak büyük küçük kavramı çok iyi bilen bir soydan geliyoruz. Peki bu bizim için çok önemli. Çünkü bu artı bir şeydir. Bunun karşısı eksi bir noktadır. Şimdi sorumluluklarını yerine getirme derken büyüklerine saygılı davranma, arkadaşlık ilişkilerini planlama gibi noktalar genellikle bizim yeni nesilde sanki gençlerde olmaması gereken bir şeymiş gibi. Yani genç dediğiniz zaman işte bağıran, asi olan, tepki gösteren, işte hani ayağını uzatan falan Amerikan filmlerindeki gibi olan bir nokta gibi. Tabii oradaki bize gösterilen örnekler de, dizilerdeki örnekler de, yani normal gerçek hayatımızda böyle bir nokta yok. Yani bize büyük ve küçük kavramında öyle ayağımı uzatayım, babam içeri girsin, annem içeri girsin kavramı ya da büyük içeri girsin yoktur bu nokta. Ama sanki böyle bir rol model dönemi olduğu gençlerin daha çok ailenin dışına çıkıp da başkalarına örnek aldığı dönemlerdeki bu dizilerde sunulan gençlik modelleri gençler için sanki uygulanması gereken bir noktaymış gibi algılandı. Ve algılanmasının sonucunda da sanki biz toplum olarak da yani işte biz çocuklarımızla bu çağın getirdiği bir nokta. Hani nasıl ki herkes elinde bir telefonla dolaşıyor işte bilgisayar tablet noktası bilimsel anlamda kullanılmak yere işte insanların sosyal medyada geyik yaptığı bir ortama dönüştü. Aynı onun gibi gençlerde de sanki böyle bir olmak bir çağdaşlıkmış gibi. Sanki hani bir değer katmış gibi değersizlik yanlış bir noktaya geldi. Ve çok ilginç olan nokta tam geçen hafta programın sonunda da birazcık konuşmuştuk. Toplumda gördüğümüz yanlışları eskiden bizim dönemimize komşumuz eleştirirdi tabii. Bize. Ya da bakkal söylerdi bize. Yani şimdiki çocuk bakkaldan gidip bir
mahallenin ağabeyi uyarırdı.
Tabii. Bir sigara alsa bizim böyle bir hakkınız yoktu gidemezdiniz. Şimdi bakkaldaki kişi bir genç çocuğa sigara satmaktan rahatsızlık duymuyor suç olmasına rağmen. Yani şimdi burada o otokontrol dediğimiz toplumsal eğitim, ahlaki değerler, mahalle olma kavramı veya komşu ilişkilerindeki komşunun da sizin bir büyüğünüz olması ve güven duymanız, o komşuyla olan ilişkilerde bir sanki anneniz, babanız, teyzeniz, amcanız gibi. Yani biz kendi teyzelerimiz, belki amcalarımız başka şehirlerdeydi. Aralarımızda kilometreler vardı ama komşu teyzemiz bizim gerçek teyzemiz gibiydi. Yani bunlar aktı olmadığı için ailenin verdiği değerler değişti. Köylerden şehirlere göçten dolayı para kazanmak, ekonomik anlamda daha güçlü olmak ve mesleki anlamda çocuklarının bir yerlerde olması, kariyer sahibi olmak ve toplumda sanki değer kazanmak için bazı etiketlerin olması, buna bağlı ekonomik anlamda işte daha arabanın, evlerin olması gibi. Üniversite gençliğine giden gençlerin evlilikle ilgili kendi kararlarını vermeleri, sanki bu seçimlerin onlara aitmiş gibi olması, üniversite gençliğinin başka şehirde okurken bazı değerleri kaybederek kaybederek sanki okul hayatından geri dönerken hani bir öğretmen oldu ama bazı değerleri de kaybederek geri dönmesi aileye gibi noktalarda ailelerin sessiz kalması, bunları sorgulamamaları.
Neye bağlıyorsunuz sessiz kalmayı? Şimdi yani çok özür dilerim. Bizim kuşağımızda örnek verdiniz. Bundan 30 yıl öncesini konuşurken hakikaten çok şey değişti. Yani bize doğru yolu gösteren onu yapma, bu çok ayıp, doğrusu budur, bu şekilde hareket etmen gerekir diyen aileler yerini görüntü olarak sanki kayıtsız, işte zaman değişti, bu da bizim çocuğumuz, ne yapalım, evet işte böyle kabul etmek lazım havasına girdiler. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Tek noktası var bunun, çocuklardaki değerler kavramında bizim okul, öğretim kavramı, eğitim de demiyorum. Yani okulda üniversite sınavı için ya da lise sınavı için çalışıp para bir okul kazanıp ve meslek sahibi olmak kavramı ahlaki değerlerin, toplumsal değerlerin önüne geçti. Tek nokta bu oldu. Yani herkes sanki böyle bir para kazanma ve ekonomi anlamda güç kazanmaya başladı. Halbuki güç dediğiniz köke bağlılıktı, değerlerdi. Şimdi bayramlarımız bayram olmadı yani. Büyüklere saygı dediğimiz olay olmadı. Neden olmadı? Şimdi bizim dönemimizde bizim annelerimiz, kayınvalidelerimiz olduğu dönemde bizler saygı göstermeyi biliyorduk. Bizler çocuklarımızı yetiştirirken de aman ezilme yani. İşte sen meslek sahibi olduk bizler ama o kültürle büyüdüğümüz için mesleğimiz bizim gerçekten sadece mesleğimiz oldu. Mesleki yeterlilik getirdi. Bize bir para gücü, biraz kendini bireysel hissetme gücü ya da başkasına karşı başkasını ezme gücü olarak geçmedi elimize. Bizim büyüttüğümüz, bizim dönemimizin büyüttüğü nesil çocuklarımız ise meslek sahibi olmadan sanki sadece o işi yapan biri, sadece o sorumluluğu o işi yapması, o okulu kazanması, o okula gitmesi olarak söylendi. Yani o gencin sosyal yapısı, duygusal yapısı, toplumsal yapısı, ahlaki yapısı, değerleri, vatanla ilgili, gelecekle ilgili, dünyayla ilgili, çevreyle ilgili, hayvanlarla ilgili hiçbir nokta olmadı bu konuda. Yani sosyal devlet olma kavramı sanki gençlere verilmeyen bir görev gibi oldu bu noktada. Bunun nedeni anne babaların ekonomik anlamda daha güç kazanma noktaları oldu. Bize o soruyu soran hanımefendinin de bu derdi çevredeki gördüğü dert olduğu için şuna karar vermek gerekli. Bir de şu oldu. Mesela farz edeyim ki ben ilkokul mezunu bir anneyim. Ama çocuğum avukat oldu. Çocuğum avukat olunca benim ilkokul mezunu olmam benim çocuğumun gözünden cahil olarak algılanmama neden oldu. Halbuki benim sadece okul bitirme belgem yoktu. Onun dışında ahlaki değerleri, bayramı, komşuluk ilişkilerini, misafir perver olmayı, büyüklere karşı bunları biliyordum. Sanki bunlar okuyan insanın yapmayacağı nokta, okumayan insanın da bunlar geleneksel bir yapı gibi oldu.
Pardon, araya gireceğim gene. Tabii şimdi çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Okumayan anne baba, şimdi Türkiye'de baktığımız zaman bir diplomasız aydınlar var.
Evet.
Bunu çok net görüyoruz. Evet. Bir de katılırsınız herhalde, diplomalı cahiller
çok,
var.
Çok çok önemli. Evet.
Yani dolayısıyla okul bitirmek de her şeyi çözmek anlamına gelmiyor.
Mümkün değil. Yani. Mümkün değil. Burada da şu nokta oldu. Anneler de kendilerindekini aktarma konusunda. Farz edeyim ki benim evladım işte biriyle gitti, kendi seçti, evlendi. Şimdi benim oğlum seçim konusunu bana vermediğinde evlendiği şahısla beni aynı konuma koyuyor. Bu sefer ne oluyor? Siz yeni gelen gelininize, oğlunuza, torununuza hiçbir şey aktaramıyorsunuz o noktada. Ve siz bayram olarak onlar çalıştıkları için izin hakları oldu. Bayramı tatil oldu. İşte büyüklere saygı kavrama yorgunuz dedi yani. Misafir ağırlama işte randevu lazım dedi. Yani orada ne oldu işte farz edip ki yurt dışına tatile gitmek bir şey oldu. Bir
gelişmişlik.
Evet öyle gibi. Evet öyle oldu. Yani aslında hani çok klasik bir sözdür ama yani Batı'nın ilmini değil de biz ahlakını aldık diyoruz ya. Aslında şöyle oldu. Biz kendimiz değerlerimiz küçümsendi. Benzemek istediğimiz Batı toplumundaki o değersizlik gibi gözüken şeyde benzemek daha değerli hale geldi. O yüzden de biz koptuk. Geçmişte koptuk. Ve bunları anne babalar vermediler. Ne zaman ki anne babalar sorunu gördüler. Çatışma başladı. Bu sefer gençlerle aralarındaki boşluktan sonra kendileri sıkıntı çektiği için bunu fark ettiler. Dediler ki biz sıkıntı çekmeye başlıyoruz. Gençler bizi dinlemiyorlar. İşte ekonomik anlamda özgürlüklerinden dolayı aile bağlarını da kopardılar. Gençler ahlaki değerleri önemsemediler. diye kopmaya başladı.
Çocuklar da şu tür yanıtlar verebiliyorlar. Şimdi söylediğiniz konularda örnek verdiğiniz takdirde, işte çocuğum bizim dönemimizde böyleydi, biz okula yürüyerek giderdik, servis yoktu, şuydu buydu, çeşitli örnekleri sıraladığınızda çevrede çok rastladığımız örneklerdir bunlar. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Çocuğun verdiği yanıt, sizin döneminiz öyleymiş, şimdi farklı olabiliyor.
Tabii, halbuki şöyle söyleyeyim, mesela programlara, televizyon programlarına baksak ya da çok değerleri anlatsak, işte bir yemek kültürünün aktarımını getirir gösterirler size. Geçmişteki oyunları aktarırlar size. Bir televizyonda bir değer aktarırlar. Ya da sanki onlar geçmişte kalmıştır da şimdiki bu noktada bunlar olmayacakmış gibi. Ama maalesef gençler, farz edeyim ki 20'den başladılar 35'e kadar, bu çalkantıyı yaşıyor. 35'ten sonra geri dönmek istiyor bize. Yani bizim istediğimiz, bizim dediğimiz hayata geri dönmek istiyor genç. Ama o boşluk, ondan önceki de boşluklar. Sadece meslek, sadece para. Evet. Tabii. 35'ten sonra maalesef geri dönemiyor. Ve 35'te anne baba olan ya da 40 yaşında kendi çocuğundaki sorunu görüyor ama artık yapabilecek bir nokta yok. O da evladını daha travmalı yetiştirmeye başlıyor o noktada. Mesela ben en çok annelerde gördüğüm noktalar, çocuklarında farz edelim ki yeni çalışan anne babalar, bu nesil dediğimiz çocuklar oyun oynamayı bilmiyorlar. Teknolojik araçlara çok meşguller ve buna bağlı olarak çocuklarda dikkat problemi gelişiyor. Aslında anne baba hemen dikkat problemi, çocuk okul söyledi, doğru doktora işte bir ilaç filan, bunu çözmeye çalışıyor. Anne babalar çocuklarıyla da vakit geçirme noktasını bir yük olarak, ne oldu? Oyun ablaları çıktı, oyun kulüpleri çıktı. Yani niye? İşte 2 saatliğine oyun kulüplerine götürdüler, anneler orada oturdular. Yani bir değişik model çıktı. İşte herkesin evinde bir iki araba çıktı. Ya da işte tatile giderken yanında bir bakıcıyı götürme çıktı. Yani bir batı modeli mi aldık, onu bilemiyorum o noktada. Burada ne oldu bu sefer? Anne babalar da çocuklarla beraber gittiler ya torunlarını götüre. Orada anneanne babaanne bakıcı oldu. Eğitimsel aktarım olmadı. Birikim dünya kadar annemizde babamızda. Yani insanın hayatı dediğiniz şey kitaptan okunan şey değildir ki. Hayattan okunan noktadır. Hayatı okumayı çocuklarımıza öğretemedik. Kitap okumayı da zaten sevmiyorlar. Ondan sonra bu kopmalar başladı. O yüzden soruyu soran hanımefendiye önerim şu. Geri dönecek ne kadar eksik varsa. Oturacak bunları söyleyecek. Bu öğüt değil. Anlatacak bunları. Bunlar bizim de istiyorum diyecek. Bayramda burada olmanızı istiyorum. Sorun çıkarsa da çıksın. Ya da bu saatte burada olmanı istiyorum diyecek. Ama bir oda toplama sorun olmamalı belki ilk etapta. Ama bir bayrama gelmeme sorun olmalı belki. Gencin gece saat 12'de sokakta olması sorun olmalı belki. Ama anne babaların da kitap okumak ya da sadece fizik kimya çalışmak kavramından uzaklaşıp ben nasıl bir nesil yetiştiriyorum? Yani bu gençler nereye gidiyorlar? Bu gençler yani ne olacak? Şimdi huzur evleri tabii ki olsun. Bir şey dediğim yok. Ama niye huzur evleri olsun? Niye anne babalarımızla beraber yaşamayalım? Yani niye anne babalarımızla aynı evde yaşamak yük geliyor bize? Yani bir insana bakmak niye yok yük geliyor? Neden? Tahammülümüz yok. Keyfiyetimiz fazla. Anne babamızdan gelen soruna tahammül edemiyoruz. Ama onlar bizi yetiştirdiler. Yani hala da yükümüzü taşıyorlar eğer hayattalarsa. Ama biz onları taşımadık. Ne kadar olabilir ki? 70 yaşında anneniz gelse o yaşasın 20 yani.
Fakat burada şairin dediği aklıma geldi. İnsan yalnız doğar, yalnız yaşar ve yalnız ölür demiş.
Maalesef öyle. Ama şu var. Yalnızken de sizin bedeniniz, yani beyniniz, ruhunuz, kalbiniz, gönlünüz dolu olmalı. Dostlarınız olmalı ama siz yine kendinize yetmelisiniz. Evlatlarınız olmalı, kendinize yetmelisiniz. O yüzden de para kavramı kalbe girdiği için biz kalpteki girmesi gerekenleri dışarı çıkarttık, oraya parayı koyduk. Sorun oradan kaynaklandı.
Bir de şunu soracağım size. Şimdi tabii biz aynı kuşak olduğumuz için bizim bir mahalle kültürümüz vardı.
Tabii.
Ve o mahalle kültürü içerisinde biz çok şey alırdık. Niye? Bizden büyük insanlar vardı, abilerimiz vardı, ablalarımız vardı. Onlarla otururduk, konuşurduk, danışırdık, bize doğru yolu gösterirlerdi. Şimdi yetişen çocukların ve gençlerin bu çok büyük dezavantajı yok çünkü böyle bir şey. Yani o mahalledeki boş arsaların yerini büyük büyük apartmanlar, inşaatlar, AVM'ler aldı. ve o mahalle tarihe karıştı. Komşunuzu artık tanıyamıyorsunuz.
Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bana terapiye gelen hanımefendiler işte eşleri 5 gün çalışıyorlar. Ev hanımı olduklarını ya da 6 gün çalışıyorlar. 7 günü şöyle talep ediyorlar. Diyorlar ki işte bize bir alışveriş merkezine götürsün, çocukları şuraya götürsün filan gibi. Ben de şöyle söyleyeyim. Tamam. Program mı istiyorsunuz? Bir hafta sonu halanıza gideceksiniz. Bir hafta sonu babaanne. Bir hafta sonu eski komşunuz. Bir hafta teyze. Hiçbiri kabul etmiyor. Bunu yük olarak kabul ediyor. Tabii. Bir TRT'de bir dizi vardı. Bizim tarihimizi anlatan, ya geçmişimizden 80'ler dizisi vardı. Çok önemli bir, çok güzel bir diziydi. Benim torunum hala onun tekrarlarını izliyor. 5 yaşında. Niye? O ruhuna hitap ediyor.
Hoşlanıyor yani.
Tabii. Şimdi evler ruhu vardı evde. Bizim ruhumuz aç kaldı. Şimdi gençlerin de ruhu aç. Teknoloji insanı...
Güzel bir şey ama köreltti.
Tabii. Değil mi? Şimdi sobada pişen, odun ateşinde pişen yemekle doğalgazda pişen yemeğin tadı gibi düşün. Çiçeğin kokusunu alıyordunuz. Şimdi plastik çiçek var masalarımızda. O yüzden geriden dönmemiz lazım. Yani bizler varsak eğer, bizler bunu fark ettiysek bunları çocuklarımıza hissettireceğiz. Ne yapacağız? Bizler vakit ayıracağız onları. Onları alışveriş merkezine de götüreceğiz ama diğer yere de götüreceğiz. Onlarla beraber vakit geçirirken tarihten anlatacağız. İzlediklerimiz kaliteli olacak. Konuştuklarımız kaliteli olacak. Yani birikimlerimizi anlatacağız. Öğütlerimizi değil.
Valla bir piknik kültürü vardı mesela.
Ne güzeldi.
Yok, tarih oldu gitti. Hı-hı. Yani belli anca yerler var.
Ama başlayacağız. Yapacağız yani bunları. Geç kalmışız diye. Bunları yani. Biz yapmazsak kaybederiz bu noktayı.
Evet. Şimdi bu arada sosyal medyadan bir başka değerli dinleyicimiz ulaşmış bize. Elif Benli. Diyor ki Sayın Elif Benli, benim size sorum erkek kardeşimle ilgili olacak. Kardeşim bakımlı biridir ancak bunun biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Kardeşimin cilt bakımı, manikür, kaş aldırma gibi konulara çok vakit ayırdığını görüyorum. Televizyonda ve etrafımda da bu şekilde davranan gençlerin her geçen gün arttığını görüyorum. Bu durumu ben mi abartıyorum? Normal mi karşılanmalıyız? Teşekkürler demiş.
Evet, şimdi benim televizyonda bazı gördüğüm zaten nokta bu. Bazı erkeklerde kaş alma ve cilt bakımları, manikürler çıktı. Çok ilginç gelen bir nokta. Aynı bir sıkıntı var orada. Hı. Şimdi bir kere erkek kavramında bir hijyen ve görüntü başka bir şeydir. Bir kadındaki görüntü başka bir noktadır. O yüzden bir erkeğin bir kadına benzeyen modelle bunu bir bakım gibi değerlendirmesi aslında bir noktada kendi benliğinde reddetmesiyle alakalı bir noktadır. O yüzden de erkek kavramında bu tür noktalara yönelmenin altında yatan neden kişinin kendini ortaya koyacak başka bir alanının olmamasıdır.
Sıkıntı var diyorsunuz.
Tabii kendinize yöneliyorsunuz. Yani mankensinizdir. Yani bu sizin alanınızdır. Mankenliğin gerektirdiği şeyi yaparsınız.
İşin
gereğidir. Evet. Ama erkek olarak gençlerde hani dedik ya bedene yönelme. Kaygılar vardır gençlerle ilgili. Değer görme, beğenilme anlamında. Bulunduğunuz toplum sizi nasıl kabul edecek? Siz o toplumda kabul görmek için kendinizden bir şey mi katacaksınız? Evet. Toplumun size verdiği modele mi bürüneceksiniz? Hı-hı. Şimdi genç eğer zihinsel olarak bir şey katamıyorsa, beceri ve yetenek anlamında bir şey katamıyorsa, o zaman yapacağı nokta bedenini, dışını, ruhunu, aklını ortaya koymak değil de dış görünüşünü. Yoksa herkes de hijyenik olma, yani temiz olma, bakımlı olma, duş almadan kullandığınız temizlik malzemeleri, bunlar çok önemli. Ama bir erkeğin bir kadın kadar kendine bakan noktasına çıkması erkeklik noktasında ya hormonal noktada da problemleri yaratıyor bu noktada. Bu mesela cinsel kimlik problemlerinde de bunları görüyoruz. Ya da burada erkek kendini değerli hissedemediği için belki dış dünyada başka erkeklerden değer görmek ya da kadınlara benzemek ya da bakımlı olmayı kadın gibi olmak olarak değerlendirmiş olabilir. İtiraz etmek gerekir, izin vermemek gerekir. Bu bir sorundur. Hem de ciddi anlamda psikolojik bir sorundur. Yetersizlik noktasıdır. O yüzden de toplumda işte bozulmanın da bir özelliğidir.
Şöyle olabilir mi? Şimdi itiraz etmek derken bu beraberinde tabii çatışmayı da getirebilir. Yani diyebilir ki değerli dinleyicimizin kardeşi, sana ne, bu benim hayatım. çatışmadan ziyade böyle daha hoş oluyorsun. Yani hı hı. şunları yapmadığın takdirde çok daha çekici, çok daha yakışıklı oluyorsun.
Hı hı.
Evet, ben senin kardeşinim, hı hı. kız kardeşinim veya ablanım neyse. Hı hı. Ama ben karşı cinsim sonuçta. Sana bakış açılarını 3 aşağı 5 yukarı bilirim. Kadınların ya da kızların ne şekilde seni algılayacağını tahmin edebilirim diyerek yaklaşsa hı hı. daha iyi olmaz mı?
Söylediğiniz çok doğru. Bu noktada gençlerde bir konu var. Hani biraz önce dedik ki sizin döneminiz.
Hı hı.
Şimdi gençlerle çok karşılaştığım için mesleki olarak size o nesil olarak bakmıyorlar. Mesleki olarak sizden bir şeyler almaya geliyorlar. Hı hı. O yüzden de mesela işte piercing düşürün, işte dudağına ya da burnuna bir şey yapması ya da küpe takması belki, saçını uzatması konularda hep bana şöyle geliyorlar. Yani niye ailem buna karşı çıkıyor? Ben de şunu söylüyorum. Tamam, eyvallah. Neden kendini bununla ortaya koyuyorsun?
O zaman ne cevap veriyor?
Ha, yani ne?
Hoşuma mı gidiyor diyor.
Tabii, niye? Çünkü kabul görmek istiyor. Şimdi düşünün ki bir ilim ortaya koymuşsunuz, zaten otomatikman kabul görüyorsunuz. Ya da bir sporcusunuz, otomatikman bir kabul görüyorsunuz. Ya da bir mesleğiniz var, bitirdiniz, çalışıyorsunuz, otomatikman kabul görüyoruz. Yani çaba göstermiyorsunuz. Ama siz kendinizi kabul ettirecek o bir şeyiniz yok sizden çıkan bir nokta. Yani dil yok. Farzı matematik yok. Meslek yok.
Bilgi birikim yok.
Sosyal hayat yok. Spor yok. Sanat yok. Ne yapacak bu genç? İşte kendini, yani ben asi bir gençliğim gibi. Genellikle zaten asi gençlik gibi görünen, dış görünüşünü bulunduğu toplumun dışına taşıyan kişiler bizim açımızdan sorumlu kişilerdir. Hmm. Çünkü ruh sağlığının tanımı kişinin kendisiyle ve çevresiyle uyumlu olmasıdır. Uyum dediğiniz nokta, hani takabilirsiniz, hiç sorun değil. Yani küpede takabilirsiniz, hepsini de yapabilirsiniz. Ama mesele şu, siz onu takarken kendinizi ne diye ortaya koyuyorsunuz? Ben de şöyle söyleyeyim, evet küpeni tak ama farz edeyim ki iyi bir basketçi ol. Evet tamam, ya piercing olsun tamam ama gel bakalım bu konuda sınavında yüksek bir puan al.
Şimdi bu örneği verince tabii bizim kuşağımız, yani bizim mahallede küpeli hiç arkadaşımız yoktu, tabii, görmedik. Düşündüğüm an hakikaten kabul etmek çok zor geliyor. Hı hı. Çünkü bazı şeyler kadınlara özeldir.
Evet.
Takılar, küpeler, hı hı. işte makyaj, ruj, şu bu falan filan. Yani bizim etek giyip dolaştığımızı filan düşünüyorum. Olacak iş değil. Yani
iç koç erkeklerinde de vardır belki de. O kadar doğru söylüyorsunuz ki işte bu da bir bozulma.
Bozulma
neden
bu?
Neden bozulma? Hı. Şimdi buradaki çocuklarımızı yetiştirirken, bakın çok basit bir şey Cem Bey, buradaki nokta. Çocukları yetiştirirken çocukların bir dönemi vardır. Kural reddetme dönemi. Hı hı. Siz o kuralı öğretmeden, yani araba kullanmayı çocuk öğrenmeden, annenin babanın arabasını kaçırdıysa kaza ihtimali yüksektir. Kuralları öğretmeden çocuğa siz eğer çocuğa yasaklar getirirseniz, çocuk 11'den önce tamam der de size. 11'den sonra çocuk 12'de, 13'te, 15'te artık kendi gücüne geçtiğinde sizin ona vuramadığınız, kızamadığınız, hapsedemez negatif anlamda diyorum. Hı. Bunlar doğru değil zaten. Kuralı öğretmediniz çocuğa. Çocuk geldi diyor ki 14'e gelmiyorum eve. İşte evden kaçarım, intihar ederim diyor. Şimdi öyle bir dönemde ki bu çocuk. Yani siz ona vermediniz ki, bu çocuk ne yapıyor? Zaten doğruyu öğrenmediği için, doğru bir hayatı bilmediği için bu profille ortaya çıkıyor. Anne baba da aman çocuğun başına bir şey gelmesin, ya çocuk evden kaçmasın, ya zaten bu çocuğu kaybetmeyelim diye negatif yapıyla kabul ediyor bu çocuğu. Yine temelde şuna dayanıyor. Siz çocuğa kendini değerli hissetmeyi, hı hı. ve bir şeye benzemeyi, kendi köküne ve ilme ve bilime ve ahlaki değerlere doğru yöneltmezseniz, o zaman çocuk ya kaşıyla oynayacak, ya saçıyla oynayacak, ya kulağıyla oynayacak. Niye? Çünkü başka ondan bir malzeme yok. Onun için anne babalar böyle çocuklarla karşılaştığında, bunu net söylüyorum size, o çocukların anne babalarına baktığında ya çocukların dersleriyle ilgili problemi olmuştur, iletişimleri bozulmuştur. Ya çocukları çok boş bırakmışlardır. Ya çocukların isteklerini karşılarken sınır çizmemişlerdir. Ya da çocukların istekleriyle kendi istekleri çatıştığında çocukların tercihini kullanmışlardır. Mesela akşam amcanızı ziyarete gideceğiz diyorsunuz. Çocuğunuzu da götüreceksin. 10 yaşında, 11 yaşında çocuk. 11 yaşında çocuk diyor ki ben gelmiyorum. Anne babalar onu evde bırakıp gidiyorlar. Ya nasıl gelmiyorum diyebilir. Yani nasıl olur da bir akraba ziyaretine sizin evladınız gelmez. Ya da çocuk misafir gelmiş, babaanne gelmiş, anneanne gelmiş, bir de ya da komşu gelmiş. Aşağı inip hoş geldin demiyor. Bunlar anne baba rahatsızlık duymuyor. Bunu zannediyor ki bunu normal kabul ediyor. Bunun arkasından anne baba bunun genel yapı olarak ona geri döndüğünde sorumsuzluk olarak.
Tabii.
Çünkü bu da çocukta bir sorumluluk. Hem de toplumsal sorumluluk. O zaman ne oluyor? Anne baba bu sefer çatışmaya başlıyor. Yani aslında ektiğiniz tohumda küpe mi çıkacak, kaş aldırma mı çıkacak biliyorsunuz o noktayı. Biz görüyoruz bu konuyu ama onu anne babanın da görmesi lazım.
Kıbrıs'tan Sayın Cemile Gürdağ diyor ki, benim oğlum küçüklüğünden itibaren yalan söylüyor, söz dinlemiyor. Bunun yanında madde kullanmak gibi kötü alışkanlıkları da var. Girdiği işlerden çok kısa süre sonra ayrılıyor. Biz bir şey söylesek her tarafı kırıp döküyor. İlaç tedavisine başladık ama nasıl sonuç verir bilmiyoruz. Bu konuda sizden tavsiye bekleyin.
Şimdi küçüklüğünden itibaren yalan söylüyor diye çok basit bir bilgidir ama önemli. 7 yaşına kadar çocuklar hayal dünyalarından dolayı hep yalan söylerler. Hepimiz ama bu söyledim. Patolojik değildir.
Bu normal.
Eğer o dönemde biz çocuklara bunu yalan söylüyorsun diye çocuğun üzerine gidersek ve onu baskılarsak, çocukta suçluluk duygusu geliştiği için çocuk gerçekle yalanı ayırt edemediği için daha sonraki dönemlerde yalana yatkınlık başlar. Parmak emme de böyledir. Bebeklikten 2 yaşına, 2'ye kadar çocuk emer. Ama siz çekerseniz çocukta bir yoksunluk başlar ve çocuk daha sonra parmak emmeyi ileriki yaşlara kadar götürebilir. Bu da onlardan biri. O yüzden de yalan söylediğini gördünüz ya birinin. Yalan söylüyor. Şimdi gördünüz. Yavrum niye yalan söylüyorsun? Bu bir sonuçtur. Siz bir suçlamayla gidiyorsunuz. Halbuki yalan söyleyeni gördüğünüzde geri dönüp acaba neden? Biz çok üstüne gidiyoruz. Çocuk doğruları yapamadığı için mi söylüyor? Bizden mi korkuyor? Yetenekleri mi yok? Yani çocuğu yalanla yüzleştiriyorsunuz. Halbuki bu nedenle yüzleştirmek lazım. Gel bakalım yavrum, sen okuldaki derslerde başarılı değilsin. Okulu sevmiyorsun. O yüzden okuldan kaçıyorsun. Ama bize okuldayım diye söylüyorsun. Burada bir sıkıntı var yavrum. Burayı çözelim diye yüzleştirmiyoruz da yalanınla yüzleşiyor. Bir daha yalan söyleme. Yalan söylediğin için bunlar olacak. Bak sen yalan söylüyorsun gibi değersizleştiriyoruz. Değersiz olan çocuk nereye gidiyor? Dış dünyaya. Dış dünyadaki de diyor ki gel. Ben seni seviyorum. Al şu maddeyi. Gel bakalım diyor. Canım diyor. Cicim diyor ona. Çocuk bu sefer ne yapıyor? O kişi ona maddeden dolayı değer verdiğini düşünmüyor. Gencin değere ihtiyacı var. Diyor ki bu beni kötü, bütün negatiflerimi de kabul etmiş diyor. Maddeye bunu alıştırmaya başlıyor. Şimdi hem kendini değerli hissetmeyen hem maddeye bağlı zihinsel anlamda, psikolojik anlamda, sosyal anlamda yanlış bir hayat yaşayan gencin bu işlerle bir şey yapması mümkün değil. O yüzden anne baba diyecek ki sen bizim canımsın. Gel yavrucum benim. İlaç tedavisi değil. Canım, ilk önce canımsın. Çalışman da önemli değil. Gel bakalım yanımızda sevgi. Otur. Sevgi ve ilgi. Küçücük bir dükkan mı açalım sana? Yanında mı duralım? Beraber hareket mi edelim? Ya da eksiklerin nelerdir? Biz seni reddetmiyoruz. Çünkü çocuk da biliyor ki yaptığı şey yanlış. Yanlışı herkes bilir de o yanlışı yapma konusunda içinizden bir şey sizi oradan tutup çekmesi lazım. Biz bunu otokontrol diyoruz ya. Şimdi anne baba çektikçe sizin kontrolünüz yoksa gider o yanlışa. O yüzden de burada sevgi, ilgi, sanki sorun yokmuş gibi tedaviyle beraber, tabii bunun özel bir tedavisi var, ilaç tedavisi değil ama uyuşturucu kullanmanın. Bu tedaviyle beraber ona küçük bir mekan açmak, ondan bir şey beklememek. Kızmamak da eleştirmemek de bu önemli bir nokta. O yüzden de sorumluluk duygusunu gençlere vermek istiyorsak bizler sorumlu anne değil sorumlu anne baba olmak zorundayız. Evet.
Maalesef bu hafta da programın sonuna geldik.
Evet.
Gelecek hafta bir başka konuda
İnşallah.
Yine sizinle sohbet edebiliriz.
İnşallah.
Umut
teşekkür
ediyoruz.
Sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilginize çok teşekkür ediyoruz. Memleketim FM'de kumanda masasında Sergül Doğan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kumanda masasında Ayhan Taşçı, program yapımcımız Nurettin Çetin ve programı hazırlayan Özgül Piyade ile birlikte bendeniz Cem Kırçak. Her zaman olduğu üzere huzurlarınızdan sevgi saygıyla ayrılıyoruz ve sizlere müzikle veda ediyoruz. Esat Kabaklı'ya kulak vereceğiz. Vatanına göz dikeni ez oğlum diyecek. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Thank you.
yanar sen gülen de gül olur. Bir yol vardır hak yoludur bul olur. Yeri bilmek göğü bilmek dil olur. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olur. Çakal gezer şu dağlarda gez olur. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olur. Çakal gezer şu dağlarda gez olur. Gez olur. Vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim düşmanın kimsez olur. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Ekmeğini aç olan da böl olur. Haram yeme hak uğruna öl olur. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olur. Hain gezen şu dağlarda gez olur. Gez olur. Vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim, düşmanın kimsez olur. Tarihini şerefinle yaz olur. Yaz olur, gez olur. Vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim, düşmanın kimsez olur. Tarihini şerefinle yaz olur. Zulüm dolu saltanattan in oğlum. Zalimlere uymalısın ki oğlum. Nefis kibir mantık yutan ne olur. Mağrur olma insanları sev olur. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olur. Hain gezen şu dağlarda gez olur. Gez olur. Vatanına göz dikeni yaz olur. Dostun kim, düşmanın kimsez olur. Tarihini şerefinle yaz olur. Yaz olur, gez olur. Vatanına göz dikeni yaz olur. Dostun kim, düşmanın kimsez olur. Söz ver bana geç karşıma söz olur.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.